Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine Türk tarihinin önemli bir sayfasını konuşacağız. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Varis Çakan hocamızla. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Bu konuda Göktürkler, değil mi hocam? Evet. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Belge geçer numaramız 463-3284. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Bir de kısa mesaj numaramız var. Onu da anımsatayım sizlere ve ardından sohbetimize başlayalım. 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izindeyiz hep birlikte. Biliyorsunuz programlarımızda genellikle Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini, bilinmeyen sayfalarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz değerli konuklarımızla. İşte bugün az önce söylediğim gibi onlardan biri. Doçent Doktor Varis Çakan bizlerle birlikte bu konuda Göktürkler konusunda uzun yıllar çalışmış. Ama hocam, Göktürklere gelene kadar programlarımızda biz Hunlara ve iki hafta önce de iki program halinde Sakalara değindik. Şimdi genel bir giriş yapmak gerekirse Sakalardan başlatırsak eğer, ki zannediyorum artık Sakaların Türk olduğu ve Türk tarihinin, Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışının Sakalarla olduğu bir tez olmaktan öteye çıkıp bilimsel gerçeklik haline aldı. Buradan Göktürklere gelmeden bir genel değerlendirme rica edelim sizden.
Tabii. Şimdi Türk tarihinin başlangıcı, şimdi Orta Asya'da kurulan ilk Türklere ait olduğu, artık dediğiniz gibi bilimsel olarak da kanıtlanan Sakaların Orta Asya'da Tanrı Dağları'nın eteklerinde kurulan Türk devleti olduğu artık kabul ediliyor. Şimdi Sakalarla ilgili olarak, yani Sakaların milattan önceki 8. yüzyılda en gelişmiş dönemini yaşamıştır. Bildiğiniz gibi meşhur hükümdarı Alper Tonga, Pers kaynaklarında Afrasiyab olarak adlandırılan. Dolayısıyla Sakaların kimliğini tespit ederken tabii biz hem Pers kaynakları, çivi yazılı metinler, hem de eski Yunan kaynakları ve Çin kaynaklarındaki bilgilere müracaat ediyoruz. Ve bu bilgileri bir araya getirip değerlendirdiğimiz zaman Sakaların ilk bilinen, yani Türklerin ataları olarak kabul edilen bir toplum olduğu kabul edilmektir.
Yani hocam, Yunan kaynakları, Herodot tarihi, Çin kaynakları, Asur kaynakları, Pers kaynakları, bir de kurganlar.
Evet. Aynı zamanda eski Sakalarla ilgili mesela Türkçe kaynaklarda da çok malumatlar var. Özellikle biz Kaşgarlı Mahmud'un eserinden bu Alper Tonga ve onun soyuyla ilgili pek çok malumatları değerlendirdiğimiz zaman, bir arada incelediğimiz zaman Sakalarla bağlantılı çıkıyor.
Az sonra gerçi konuşacağız ama yazıtlarda, Göktürk kitabelerinde hocam herhangi bir gönderme, bir atıf var mı bu döneme ilişkin?
Şimdi şöyle, bu bir Tonga Tegi'nin ölümüyle ilgili, bir yaz töreniyle ilgili bir malumat geçiyor kitabelerde. Onun işte Alper Tonga'nın bu ölümüne bu düzenli olarak Türk toplumun böyle bir yas tuttuğu bilinmektedir. Nasıl bugün büyük liderler, dahileri anıyorsak, Türkler bu anmayı devam etmişler ve Göktürk kitabelerinde Tonga Tekin, hani bu tabi o Göktürk prenslerinden biri, ama işte onun anma töreni kitabelerde geçerken bunun Sakalarla bir bağlantısı olduğu
ileri sürülebiliyor.
Çünkü evet. Mesela bakın Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk'te Alper Tonga'nın ölümüyle ilgili bir sürü orada Mersiye anlatıyor. Yani orada bir Alper Tonga ölümüyle ilgili öldü mü, kötü dünya kaldı mı?
Issız acın kaldı mı?
Tabii diyor. Yani evet, burada yani. Onun için bunlardan görüyoruz ki bu Göktürkler döneminde de bu şekilde yansımış.
Hocam sakalara ilişkin bu genel giriş anlamında şu görüşünüzü de merak ediyorum. İskit ifadesi de sakalarla aynı. Bilimsel olarak hangisinin kullanılması daha doğru? İskitler mi, sakalar mı? Bir ikincisi de sakaların Türk olmadığına ilişkin tez artık tamamen çürümüş durumda mı?
Şimdi şöyle, sakalar bu İran kaynaklarında saka diye geçiyor. Yani Pers kaynaklarında. Bunların Yunan kaynaklarında ise eski Yunan kaynaklarında İskit şeklinde geçiyor. Ama bunların bir de doğu kolu var. Altayların doğusundan bugünkü Çin Seddi'ne kadar uzanan bölgelerdekisi Diler ve Runglar diye geçiyor. Bu Di ve Runglar'ın kökeniyle ilgili Çinlilerin verdiği bilgilere baktığımız zaman yani aynı toplumun değişik toplumların kaynaklarında değişik şekilde ifade edilişidir. Bu.
Kendi dillerinde.
Tabii. Yani bizim Saka tam Orta Asya'da o Alper Tonga'nın kurduğu devlet bugünkü Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü Kırgızistan'ın sınırlarında kalıyor. Yani orada merkezin U bölge olduğu söyleniyor. Yani Tanrı Dağları'nın eteklerindeki büyük bir imparatorluk olarak geçiyor.
Hocam Alper Tonga'nın bu devletin kurucusu olduğu kesin mi yoksa üçüncü hükümdarı?
Evet. Alper Tonga'nın yani biliyorsunuz her Türk devletinin bir doruğa ulaştığı bir zaman vardır. Zirveye ulaştığı evet. bir zaman vardır. Alper Tonga da sakaların hocam? Zirveye evet. ulaştığı bir dönemdir. Ondan öncesi var. Yani kayıtlarda şeylerde Alper Tonga ile ilgili mesela İran kaynaklarında Avesta biliyorsunuz meşhur onların klasik eseri. Sonra Şahname. Turan'la İran'ın savaşını anlatıp duruyor zaten. Büyük bir kısmı Alper Tonga ile o zamanki Pers krallar arasındaki savaştan bahsediyor. Yani Herodot'un da 4. cildi tarih kitabının sakalara ayrılmış. Yani bunun bilimsel olarak bu bilgileri, malumatları topladığımız zaman şimdi Çin kaynaklarının Seijung diye bahsettiği bir topluluk var. Seyler, Seijung bu şekilde bahsediyor ve bunların kökenini araştırdığımız zaman sakalara çıkıyor. Bakın mesela kaynaklarda Göktürkleri anlatırken Göktürklerle ilgili rivayet ediyor ki Su ülkesinden gelme diyor. Su dediği burada Çin kaynaklarındaki Seijung yani Saka memleketinden. Burada neyi görüyoruz? Göktürklerle Sakalar ilişkilendiriliyor.
Arada Hunlara da şimdi geç döneminde. Fakat evet. hocam bir soru daha var. Çince'ye de hakim olduğunuzu bildiğim için soruyorum. Çin kaynaklarında Türk tarihi nesnel olarak olduğu gibi anlatılıyor mu? Yoksa batılı araştırmacılar bu kaynakları kendilerine göre mi yorumluyorlar? Çin kaynaklarının okunması konusunda bir sıkıntı var galiba.
Şimdi şöyle, Çin kaynaklarında Türklerle ilgili bahisler var, özel bölümler var. Tabii ilk Çin kaynağı tarihi hatıralarda, Çince Shiji diyor buna. Tarihi hatıralarda Hunları anlatırken Hunlardan önceki döneme şöyle bir ışık tutuyor. Diyor ki bunların nereden geldiği, kim olduğu, Hunlara kadarki süreci anlatıyor. Ve bu süreçte tabii onlar zaman zaman savaş halinde olmuş, birbiriyle düşman olmuş. Dolayısıyla bunlar kimi zamanda o duygularını da bilgilerle karıştırmış. Dolayısıyla biz yani Çin'in anlattığı bilgilerden, Türklerle ilgili verdiği malumatlardan şunu çıkartabiliriz. Yani olaylar doğru. Geçtiği yer doğru. Öyle toplumlardan bahsetmesi doğru. Yalnız buradaki savaşlardan nedenlerini anlatırken tabii biraz da onu bir sonuçta bir insan yazdığı için
evet,
veya
hocam.
Yıllıkları biliyorsunuz imparatorların tarihçileri veya katipleri yazar.
Evet.
Ha, onları biraz abartarak onların işlerini böyle şanlı bir şekilde anlatmak durumunda olduğu için sanki bunlar haklı karıştırıp haksız gibi bu şey var. Dolayısıyla biz orada işin orijinal hani belgeleri elde ettikten sonra o bilim adamlarının o karıştırdığı bir takım hani kendi dünya görüşlerini zaten oradan biz çıkartıyoruz. Şimdi Batılıların tabii ilk defa bu Türklerle ilgili bilgiler ve Çin'le ilgili bilgiler Batılılar 18. yüzyıldan itibaren merak etmişler ve çıkarmaya başlamışlar. Tabii onlar bu malzemeden Türk tarihine ilgili belgeleri çıkarırken bazı kanaatlarını, fikirlerini yansıtmıştır. Yani görmek istediği gibi yazanlar da var. Yani orada bir malzeme var. Yani böyle yorumlasanız bu tarafa gider ama bu şekilde yorumlasanız yani dolayısıyla bunu bir Türk bilim adamı yorumlasaydı tabii orada farklı bir sonuç ortaya çıkabilir. Tabii biz burada tarihte olaylara müdahale etmeye ya da kişisel kanaatlarımızı fazla karıştırmaya biz karşıyız.
O zaman bilim olmaktan çıkıyor bilim zaten. Olmaktan çıkar.
Ama bizim tarihimizle ilgili olan bilgileri değerlendirirken haksızlığa da uğramadan bu işi objektif bir şekilde ortaya koyabilmemiz lazım. Onun için Çin kaynaklarını da değerlendirirken o kısımları biz çıkartıyoruz ve lazım olan bilgileri değerlendiriyoruz. Ve bu bilgiler aynı zamanda Pers kaynaklarında ve diğer kaynaklarda da bazı birbirini karşılaştırıyoruz. Mukayese ediyoruz.
İşte böyle bir olanak var yani.
Var hocam. Var. Mesela Yunanlıların bahsettiği bilgilerde Sakaların yaşam tarzı, örf adetleri veya coğrafyasını çizerken Çinlilerin de bunların sınırlarını çiziyor. Bakıyoruz ki acaba örtüşen bilgiler var mı? Yani evet. Orada varsa demek ki bu gerçek bir...
Ayrışma varsa da neden tabii, böyle diye
neden
düşünüyorsunuz
böyle
hocam?
Neden böyle diye düşünürüz. Evet.
Hocam Sakalardan sonra Türk tarihi kesintisiz olarak devam ediyor ve Hunlara gidiyoruz.
Evet şimdi şöyle diyeyim. Sakalar milattan önceki 7. yüzyıldan itibaren Alper Tonga'nın ölümünden sonra bir duraklama var ve ondan sonra yavaş yavaş duraklamadan sonra dağılma sürecine giriyor. Sakaların bir batı uçları Persler tarafından istila edilirken doğu tarafı da Çinliler tarafından bazı bölgeler istila edilmeye başlıyor ve böylece Saka İmparatorluğu parçalandıktan sonra bir bölüm insanların doğuda baş gösterdiğini görüyoruz. Onlar da hemen hemen Sakalarla aynı döneme denk gelir ama Çin yıllıklarında bunların Zhou Hanedanı dediği bir hanedanlık var. Bunu Eberhard bunlar Türklerdir diyor. Zeki Velidi Hoca da bu aslında bu Teşi dedikleri Çinlilerin bugünkü Türk'ün o zaman da Türk şeklindeki kaydı diyor. Şimdi benim bunu demek
hocam,
istediğim...
Hocam Togan'da da böyle mi? Bu şekilde mi?
Zeki Velidi Togan bu Tiklerin yani Dilerin, Çinlilerin Di dedikleri toplumun aslında Türklerin ilk Çince söylenişi olduğunu yani biraz işaret etmiş ama ben çalışmalarımda bunu bir bildiride de sundum. Ta bugünkü Türk kelimesinin orijinal şekli o. Di burada bir kavimi gösteriyor. Mesela Dişileri aynı Sakaları Persler üçe böldüğü gibi bunlara da üçe bölüyor Çinliler. Kızıl, uzun ve ak diler diye. Aslında da bunların di dedikleri şeylerin de İranlıların da Perslerin de Saka dedikleri bizim Toran dediğimiz toplum.
Yani ses sonra, değişmelerinin de değil mi tarih içinde göz önüne
daha sonra
hocam,
bakın
evet.
Bu kuzeydeki Zhou Hanedanlığı da milattan önceki 7. 8. yüzyıllar 770'lerde bir parçalanıyor. Bir kısmı Çin tarafına bir kısmı kuzeyde kalıyor. Çin tarafına gelenler Çinleşirken bugünkü o Sibirya, Diş Moğolistan bu civarda kalanlar kendi geleneklerini koruyor. Ve daha sonra bunlardan bunlar ortaya çıkıyor. Yani Hunları mesela bakın Çin yıllıklarında Hunlarla ilgili tarihi hatırların 110. bölümü mahsus Hunlara ayrılmış. Adeta bir kitap kadar büyüklükte bilgi var. Ve orada bakıyoruz ki Hunların soyunu anlatırken Di ve Ronglara bağlıyor.
Yani hocam?
Tabii yani bu ne demek oluyor? Sakalar, Çin'in kuzeyindeki Di'ler, ilk Türk kavimleri dedikleri Çin kaynaklarında bunlar ve Di'lerden Hunlara geçebiliyoruz. Ve 4. yüzyılda milattan önceki Hunlar bir devlet olarak Çin'in kuzeyinde tarih sahnesine
ama
çıkıyor.
O aradaki geçiş sürecinde bir başka Türk kavminden mi bahsediliyor hocam?
Şöyle,
Di dediğiniz.
Bu Di'ler, Tişiler bu Çin'in kuzeyinde milattan önceki 1050'de bu Zhou Hanedanlığı kuran bir topluluk. Bunların Türklerin ataları olduğu konusunda başta Eberhard olmak üzere batılı sinologlar ve Türkologlar bu kanaate vardılar. Bu konuda makalede yazdılar. Kitap çalışmaları var. Doğrudur bu. Şimdi yalnız Di'lerden sonra Di'lerin devamı milattan önceki 4. 5. yüzyıllarda bunlar son şeyine gelirken bu kez Hun toplulukları, Hun ismi de daha sonra ortaya çıkıyor. Aslında bunların kökeni Diverunglar, Hunlarında. Bu şekilde biz Asya'nın kuzeyinde, hani hepimizin artık Türklerin ilk Asya'daki büyük imparatorluğu olarak kabul ettiğimiz Hun devletinin Sakalarla ve Diverunglarla nasıl bir bağlantı içinde olduğunu buradan görebiliyoruz. Yani birbirinin devamıdır.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarihi'nin izindeyiz. Türkiye'nin Ses Radyosu'nda.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Varis Çakan hocamızla devam ediyoruz. İlginç bir konu hocam. Çin kaynaklarındaki bu dişi ya da tişi Türk sözcüğünün kelimesinin kökeni midir?
Evet. Bunu bu şekilde ortaya koyan bilim adamları var. Çin'de de Çinli bilim adamları da var. Yani oradaki dileri bizim bu batılı Türkologların tik diye aldıkları. Bizim Zeki Veli de hocamız diyor ki buradaki tik bugünkü Türkçenin o zamanki söylenişi. Yani aslında Türk kavmi demek diyor. Ve buradaki şi ise kabile kavim manası var, Çince manası. Yani bir topluluk manası var. Dolayısıyla bugünkü yani Tuğce dedikleri toplumun milattan önceki 11. yüzyıldaki ismidir bu.
Milattan önce.
Evet hocam. Ve sonradan biz Hunlara geçiyoruz ve Hunlar zaten biliyorsunuz Göktürkleri anlatırken Çinliler bunlar Hunların soyundan geliyor diye zaten onu kayıtlar var ya, arşiv belgeleri artık bunlar bilinen yazılı tarihler.
Evet hocam, Hunların tarih sahnesine çıkışları Atilla, ondan sonra yıkılışı, sonra Akunlar, bunları da anlattık biz Türk Tarihinin izinde programında, radyomuzda, Türkiye'nin evet. Sesi Radyosu'nda. Şimdi Göktürkler Hunların bir doğal devamıdır.
Evet, devamıdır.
Göktürklerin yıkılışı ve Hunların yıkılışı ve Göktürklerin başlangıcı konusunda neler söyleyeceksiniz?
Şimdi şöyle, Hunlar biliyorsunuz Asya'da onun da en zirveye çıktığı zaman burada Türkiye'de Mete diyor da aslında o Batur Tanrıktur.
Hocam Matung,
yani modun diye okuyorlar. Evet. O zamanki Çince'de, o Çince, klasik Çince'de Modun aslında Batur'un Çince okunuşudur. Bu sonra Fransız Türkologlar bunu Modun, Met bu şekilde almışlar ve bizim Türkiye'ye de bu Mete diye girmiş. Aslında bu Batur Tanrıktur. Neyse, onun döneminde Hunlar bir zirveye çıkıyor. Yani dünya en büyük bir dev imparatorluk haline geliyor Hazar Denizi'ne kadar.
Hocam bir daha keseceğim sözünüzü. Hı. Peki Batur, Bogatur'la aynı kök müdür?
Bu Bogatur daha sonra işte daha 13. yüzyıllarda daha evet. Yaygın kullanılıyor. Evet, onunla bir şey diyebiliriz yani. Oradaki Batur kahraman, yiğit, cesur anlamlarındadır. Evet. Bahadır da
bundan, evet.
Bundan Batur'dan türemiş ve üretilmiş yine bir isim o diyebiliriz. Şimdi burada Batur Tanrıkut'tan sonra Hun devleti tabii yavaş yavaş onun ölümüyle duraklama geçip bölünüyor. Bölündükten sonra kuzey ve güney diye bölünüyor iki defa. Kuzeydekiler kendi özelliklerini devam ederken, ki milli kimliğini korurken, güneydekiler tabii Çinleşenler var. Tabii bu Hunların tarih sahnesinden inmesi, güney Hunların milattan sonraki 216. Ve bundan sonra 552'ye kadar Göktürklere kadar bir vakit var. Peki bu zaman nerede bu Türkler?
Yani 300 yıl aşağı yukarı.
Bu soru evet. Ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle, Asya Hun İmparatorluğu çöktükten sonra o bölgede bir farklı devletler ve topluluklar ortaya çıkıyor. Çin'de de imparatorluk, Han İmparatorluğu bölünüyor zaten o tarihte. Ve burada Çin'de 16 tane devlet kuruluyor. Çin'in kuzeyinde. Bu 16 devletin 4 tanesini bu Hunların kalıntıları kuruyor. Tabii bunlardan daha sonra onu bilim adamları da söyledi. Bahattin Hoca'nın da Kuzey Liang Devleti ile ilgili yine bu şeyler var.
Ögel yani, Hoca'nın mı?
Ögel Hoca'nın. Yani evet. O Kuzey Liang'ın soyundan geliyor Göktürkler. Yani böyle bir Çin kaynaklarına da baktık doğru. Yani oradaki Hun İmparatorluğu parçalandıktan sonra dağılıyor. Yani o Çin'in kuzeyinde kalanlar 4 tane hanlık kuruyor. Küçük çapta. Ve bunlardan biri de işte Kuzey Liang, Göktürklerin ataları. Şimdi burada bugünkü Orta Asya yani Türkistan bölgelerinde ise o zaman değişik böyle Türk toplulukları var. Bunu Çinliler Dingling diyor. TL diyor. Töles diyor. Mesela Tanrı Dağları'nın eteklerinde yine Türkler bağımsız bir Töles Federasyonu kurmuş. Çin'in kuzeyinde ise yine 3-4 tane böyle ufak devletler kurmuş. Ve böylece 300 yıl böyle bir süreç. Yani Türkler kaybolmadı. Türkler artık imparatorlukları dağıldıktan sonra bulundukları bölgede böyle küçük devletler kurdu. Aynen böyle hani Büyük Selçuklu'dan sonra 4 tane Selçuklu devleti, Anadolu Selçuklu'dan sonra beylikler kuruldu gibi. Orada merkezi güçlü bir otorite olmadığı için o beylikler şeklinde devam etmiş ve Göktürkler de biliyorsunuz orada bir hikayesi var. Bozkurt efsanesi diyoruz. Yani Ergenekon diye de biliniyor.
İşte bu anda mı hocam bu?
Şimdi Göktürklerin tarih sahnesine çıkışı şöyle. O zamanlarda yine Hun soyundandır. Tapkaş diye bir topluluk var. Topaviler diyor buna. Ve bu Topaviler Hun kökenli olmasına rağmen zamanla Çin'i idare ederken zamanla Çinlileşiyor bunlar. Yani artık Tapkaş oluyor. Yani Çinlileşince...
Ama hocam Erol Güngör Hoca da Tapkaşlarda bir Türk devleti olarak sayılıyor.
Tabii ama sonradan Türk özelliğini kaybediyor. Nasıl Avrupa Hunları Atilla'dan sonra bir asır sonra Avrupa'nın içine sindiyse aynı Tapkaşlar da öyle oluyor. Şimdi burada benim demek istediğim bu Tapkaşlar 4. yüzyıldan itibaren kuvvetli bir imparatorluğa dönüşüyor Çin'in kuzeyinde. Bu arada kendini bu etraftaki demin bahsettiğimiz küçük devletleri yıkarak bağlıyor bu. Bu arada Kuzey Liang Devleti'nin çok aşırı bir şekilde orada bir savaş oluyor. Ve bu savaşta büyük bir kıyım söz konusu. Ve ondan sonra o efsane var ya hani bir çocuk kalmış ayağını kesmiş, kolunu kesmiş, bataklığa atmış, bir dişi kurt gelmiş götürmüş. Tabii bu işin efsane kısmı ama olayın gerçek kısmı şu. Ve burada çok az bir topluluk kurtarmış kendi şeylerini ve bir dar geçitten geçerek bugünkü Urumçi'nin kuzeyinde bir bölge var. Böyle etrafı kayalıklarla çevrili. Çin kaynaklarında bir rivayet var. Göktürklerin menşeini anlatırken onlar Koçu'nun kuzeyindeki mağaradan bahsediyor. Tam orası. Sığındığı yer orası. Sonra burada tabii bir müddet kendine geliyorlar, çoğalıyorlar ve tarih sahnesine iniyor. Milattan sonraki 5. yüzyıldan itibaren iniyor ve o vakit o bölgede Juanjuanlar var. Tam da Juanjuanların egemenliği altında Altayların kenarında bunlar demircilikle uğraşıyordu. Sonra tabii
hocam Juanjuanlar kim?
Juanjuanlar aslında bu Proto Moğol grubundandır. Bunların ataları kim derseniz bunlardan önceki Asya'nın kuzeyinde güç olan Siyampiler. Ondan önce de Tunguslar diyoruz biz. Çince Tunghu diyor Tunguslar. Hani Batur Tanrıkut'tan atını isteyen, eşini isteyen, taciz eden taleplerde bulunuyor ya. Sonra bir toprağı isteyince toprak verilmez diye savaş oluyor. Çünkü ve onları diyor, evet. Sindiriyordu. Onlardan bir kısmı Hunlara tabi olarak Hunlara karışırken bir kısmı daha kuzeye gidip Wuhan diye bir isimle bunlar devam ediyor. Sonradan Asya'daki bu hem Hunların otoritesi dağıldıktan sonra Çin'deki merkezi otorite dağıldıktan sonra bunlar o bölgede CMP'ler ismiyle tarih sahnesine çıkıyor. Bu Juanjuanlar o CMP'lerden sonra o bölgede güç olan bir proto Moğol grubundan bir topluluk.
Yani Türk değil öyle mi hocam?
Yani değil tabii. Onlar daha sonra biliyorsunuz Juanjuanların hakimiyetini yıkanlar Göktürkler. Göktürkler onların hakimiyetini yıktıktan sonra bir kısmı tabii Göktürkler de karışıyor. Bir kısmı çekiliyor. Bir kısmı da bu eski Hunların yolunu takip ederek göç yollarını batıya doğru gidiyor ve orada karışıyor oradaki kalıntılarla birleşiyor ve oluyor Avarlar. Hani bunu evet. Juanjuanların bu tarafa gelenleri Türkistan'ın ötesinden batıya doğru gelenlerini Avar diye adlandırıyor Avrupalılar.
Evet hocam, şimdi efsaneye göre Ergenekon'dan çıkışla birlikte Göktürklerin kuruluşu, ama Ergenekon bildiğimiz gibi bir efsane.
Evet, evet.
Bilimsel olarak ortaya çıkışları konusunu açtınız. Buradan devam etmenizi rica edeceğim.
Şimdi şöyle, bu Tobavi Devleti'nin ağır saldırısına maruz kalan bu Hun kabileleri bir dar geçitten geçerek, orada bir kurt efsanesi var hani, ona yol gösteriyor. Orada bunları bir geçite götürüyor. Oradan sığınıyorlar. Orada
çoğalıyorlar. Işte,
çoğalıyorlar.
Evet.
Şimdi tabii işin burada bakın. Bizim eskiden sözlü tarih kültürümüz Türklerde çok güçlüdür. Çünkü bunu sıradan bir olay gibi anlattığınız zaman insanların hafızalarında tutamazsınız. Dolayısıyla bu tür efsane kısmı var. Yani insanlar ya kurttan doğmuş 10 tane çocuk falan filan. Bu işin diğer kısmı. Ama gerçek kısmı, bilimsel olan kısmı şu. Bu topluluklar buraya geliyorlar ve orada kendilerini toparlıyorlar. Nasıl hani Moğolların önünden geçip gelen o Kayı Boyu'nun hikayesi bu abi,
evet,
TRT'de yayınlanıyor.
Evet,
hani çok meşakkatli bir süreç geçiriyor.
Evet.
Ve orada çoğalıp tekrar tarih sahnesine iniyor. Şimdi buradaki Ergenekon dediği şey, biz Bozkurt efsanesi de diyoruz buna. Oradaki mağaradan tarih sahnesine iniş hikayesidir bu. Ve bu destanlaşmış.
Evet.
Ve ondan sonra bu Altaylar'da yerleştikten sonra bu Göktürk İmparatorluğu artık kuruluyor.
Kim tarafından kurduğu ve kesin hangi tarihte kurulduğu konusunda net bilgiler var mı hocam?
Şimdi şöyle, Çin kaynaklarını incelediğimiz zaman 530'lu yıllarda Göktürklerin, yani buna öncülük edenler biliyorsunuz Aşina topluluğu, Aşina kabilesi. Yani oradan o bölgeye gelip yerleşip sonra bir tarih sahnesine çıkışına öncülük eden topluluk Aşina kabilesi. Aşina kabilesinin öncülüğünde bunlar bir diğer kabileleri de içine alıyor. Bunları bir örgütlüyorlar.
Hocam yine sözcüğün etimolojisine geçersek Aşina Çin kaynaklarında Aşina.
Çin kaynaklarında geçiyor.
Peki yani, Pers'te herhangi bu konuda bir kayıt var mı?
Pers kaynaklarında yani Göktürkler dönemiyle ilgili çok sık belge yok.
Evet.
Yani Persler daha sonra tabii Sasanilerle yine bizim Göktürkler karşılaşıyor. Onları yeniyor da bugünkü bu İran'a kadar geliyorlar. Şimdi burada yani bilimsel olarak değerlendirdiğiniz zaman bu toplulukların lideri bu Juanjuan hakimiyetinde etkin bir güç haline gelmeye başladı. Önce bunlara tabiyken zamanla siyasi bir kuvvet, güç kazanıyor. Askeri yönden, siyasi yönden etkili bir duruma geliyor. Ve ondan sonra hatta Juanjuan hakimiyeti bazı kendine muhalif olan veya düşman kuvvetlerle bunları kullanıyor. Asker bir millet bunlar. Kahraman bir yapısı var, böyle savaşçı bir özelliği var. Dolayısıyla bunlar bayağı bir güç elde ettikten sonra bu kez Juanjuanlardan diyor ki ben de eşit hukuka sahip. Ve Juanjuanların o zamanki hükümdarı Anagay diye onun kızına talip oluyor.
Kim oluyor hocam?
Bu Bilge Şah'ın oğlu Bumin.
Bumin
Şimdi
Kahan.
Aslında Bumin Kahan'dan önceki şey Bilge Şah'tır. Bilge Şah diye geçiyor şeyde kaynaklarda. Bunu Türkçe sizin söylüyorum. Çünkü oradaki ünvanları Avrupalılar Türkçe şekliyle alıp bozuyor. Bilge Şah'tır. Bunun Aşina Tümen diye unvanı da var. Şimdi bu zamanda o kızını isteyen o tabii Bilgişat'ın oğlu. Çünkü ben seninle eşitim. Dolayısıyla bazı bilim adamları Juanjuanlarda federatif bir yapıyı da edindi. Yani eşitti demek istiyorlar bundan dolayı. Ama Anagay tabii diyor ki ya sen kimsin? Sen benim demirci kölelerimdensin. Sen nasıl oluyor da benden böyle bir kız istiyorsun? Deyince tabii buradaki siyasi mahiyetli bir taleptir bu. Yani kendinin onunla eş ve şey o aşağıda
ben
olmadığını.
Ben bir devlet oldum diyor artık.
He, devlet yani oldum hocam, diyor. Evet. Ben seninle eşim diyor. Dolayısıyla o buna karşı geliyor. O arada o Tabgaşlar sonra bölünüp Doğu ve Batı Vey diye iki bölünmüştü. Ve onlar Batı Vey ile anlaşarak onun kızını alıyor. O da bir devlet. Çin'deki bir devlet. Sonradan bir güç elde ediyor. İki Çin'deki o şeyle kendi gücünü birleştirip Batı Vey'in o kızını aldıktan sonra hükümdarın Juanjuanlara bir darbe indiriyor. Çok kötü darbe yiyorlar ve 552'de onların galibiyet elde ettiği bir yıl olduğu için Cuancan hükümdarın da orada mağlup oldu ve hakimiyetin yıkıldığı yıl olduğu için 552 kabul ediliyor. Halbuki bakın 585 yılında İşbarak Hahan'ın bir şeyi sözü geçiyor kaynaklarda. 50 yıl önce atalarımızın kurduğu devlet diye bahsediyor.
İşbarak'ın bu yönde bir şey.
Var. 50 yıl önce böyle bir hakimiyetin kurulduğu söyleniyor.
Hocam süremizi doldurmuşuz. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu sağ olsun ki beni uyarıyor. Yoksa ben devam edecektim, dalmışım. Şimdi kuruluşa ilişkin bunları söyledik. Ancak henüz başındayız Göktürklerin. Daha sonra tekrar programlarımızda devam edelim hocam, tamam, konuya. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Varis Çakan Hocam, ağzınıza sağlık, sağ olunuz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitiriyoruz Türk Tarihinin İzinde programını. Ancak önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.